Ayrım 3.
1861. 4 Şubat. Alabama'da, Montgomery'de Konfederasyon Kongresi kuruluyor. 9 Şubat. Jefferson Davis Konfederasyon Devletlerinin başkanlığına seçiliyor. 11 Şubat. Abraham Lincoln Illinois'te Springfield'deki dost ve komşularından ayrılıyor, trenle Washington'a hareket ediyor. Mart. Başkan Davis Konfederasyonunu savunmak için 100 bin asker istiyor. 12 Nisan, Sumter Kalesi düşüyor. 15 Nisan, Başkan Lincoln 75 bin gönüllü asker istiyor. 21 Temmuz, 1. Bull Run Savaşı. Birlik ordusu Washington'a geri çekiliyor. 6 Ekim, isyan eden Rus öğrenciler St. Petersburg Üniversitesi'ni işgal ediyor. 25 Ekim, St. Louis ile San Francisco arasındaki Pasifik Telgraf hattı tamamlanıyor. 5 Aralık, eski biçim mitralyöz yapılıyor. 14 Aralık, İngilizler Kraliçe Victoria'nın kocası Prince Albert'ın ölümünün yasını tutuyor. 30 Aralık, Birleşik Devletler bankaları altın ödemelerini durduruyor. Babalarımız yaşadıkları sıralarda Amerikalıların büyük ırmağı aştığını, batıya doğru geldiğini işitmişlerdi. Bizse silah, barut ve kurşundan başka bir şey işitmedik. İlkin çakmaklı tüfekler, sonra kapsüllü tüfekler ve şimdi de mükerrer ateşli tüfekler. Biz Amerikalıları ilk Cottonwood Wash'ta gördük. Meksikalılarla ve Pueblolarla savaşıyorduk. Meksikalıların katırlarını ele geçirmiştik. Sürüyle katırımız vardı. Amerikalılar ilk geldiklerinde büyük bir dans düzenledik. Kadınlarımızla dans ettiler. Biz de onlarla ticaret yaptık. Navajolardan Manuelito. Manuelito ve öteki Navajo önderleri Amerikalılarla anlaşmalar yaptılar. O zaman askerler buraya bir kale kondurdular diye hatırlıyordu Manuelito. Ve bize iyi davranmamızı salık veren bir temsilci gönderdiler. Bu temsilci bize beyazlarla barış içinde yaşamamızı, vaatlerimizi tutmamızı söyledi. Her zaman hatırlayabilelim diye vaatleri kağıda geçirdiler. Manuelito anlaşmadaki vaatlere bağlı kalmaya çalıştı ama birkaç vahşi Navajo delikanlısının çıkardığı bir olaydan sonra askerlerin gelip çadırlarını yakmaları, bütün hayvanlarını öldürmeleri üzerine Amerikalılara karşı büyük bir öfke bürüdü içine. Manuelito ve çetesi daha önce varlıklıydılar ama askerler onları yoksullaştırmıştı. Yeniden zenginleşmek için güneydeki Meksikalılara baskın vermek zorunda kaldılar. Bu yüzden Meksikalılar onlara ladrone yani hırsız adını taktılar. Oysa aslında Meksikalılar küçük çocukları kaçırıp köle yapmak için Navahalara baskın veriyor, Navahalar da misillemede bulunmak için Meksikalılara saldırıyorlardı. Amerikalılar Santa Fe'ye geldikten ve bu ülkeye New Mexico adını verdikten sonra artık Amerikan yurttaşı olan Meksikalıları korudular. Navajolar Kızılderili oldukları için yurttaş sayılmıyorlardı. Meksikalıların üzerine akın düzenlediklerinde askerler o saat Navajo topraklarına saldırıyor, kanun kaçağı gibi cezalandırıyorlardı Navajoları. Manuelito ve halkı bütün bunları öfkeli bir şaşkınlıkla izliyordu. Çünkü hem Meksikalıların birçoğunun Kızılderili kanı taşıdığını biliyor, hem de askerlerin Navajolu çocukları kaçırdıkları için Meksikalıların üstüne saldırmadıklarını, onları cezalandırmadıklarını görüyorlardı. Amerikalıların Navajo topraklarında inşa ettikleri ilk kale, Bonito geçidinin ağzındaki çayırlık bir vadideydi. Bu kaleye Defiance Kalesi adını verdiler ve atlarını uzun bir zamandır Manuelito ve halkı tarafından kullanılan otluğa saldılar. Askerlerin reisi Navajolara otluğun kaleye ait olduğunu söyledi ve hayvanlarını uzak tutmalarını emretti. Ama otluğun çevresi çitle çevrili olmadığından Navajolar sürülerinin çayırlığa dalmasına engel olamıyorlardı. Bir sabah bir grup süvari kaleden dışarı fırladı ve Navajolara ait ne kadar hayvan varsa hepsini vurdu. Navajolar atlarını ve katırlarını ödetmek amacıyla askerlerin sürülerine ve erzak trenlerine saldırdılar. Buna karşılık askerler Navajo çetelerine baskın vermeye başladılar. 1860 Şubat'ında Manuelito 500 savaşçısıyla birlikte Defiance Kalesi'nin birkaç mil kuzeyinde otlamakta olan ordunun at sürüsüne hücum etti. Navajoların mızrakları ve okları nöbetçi askerlerin gelişmiş silahlarıyla boy ölçüşemezdi. 30 kayıp verdikleri halde ancak birkaç at ele geçirebildiler. Bu olayı izleyen haftalarda Manuelita ile müttefiki Barboncite 1000 savaşçıyı aşkın bir kuvvet kurdular ve 30 Nisan sabahının alacakaranlığında Defiance Kalesi'ni kuşattılar. Tan yeri ağarmadan 2 saat önce Navajolar kaleye 3 yandan hücum ettiler. Bu kaleyi topraklarının üzerinden silip atmaya kararlıydılar. Az daha başarıyorlardı. Ellerindeki birkaç eski İspanyol tüfeğiyle ateş açarak nöbetçi kulelerini açtılar, birkaç binayı ele geçirdiler. Şaşkınlık içerisinde kışlalardan fırlayan askerler bir ok yağmuruyla karşılaştılar. Ama birkaç dakika süren bir bocalamadan sonra düzgün sıralar meydana getiren aralıksız bir tüfek ateşi açtılar. Gün ışıdığında Navajolar askerlere iyi bir ders verdikleri düşüncesiyle tepelere çekildiler. Ne var ki Birleşik Devletler ordusu kaleye karşı girişilen bu hücumu bir meydan okuyuş, bir savaş ilanı saydı. Birkaç hafta geçmemişteki Albay Edward Richard Sprigg Canby, 6 süvari 9 piyade bölüğünü ardına takmış, Manuelito'yu bulmak için Chusca dağlarının altın üstüne getiriyordu. Birlikler bu kızıl kayalarla örtülü yörede atlarını çatlatıncaya, susuzluktan bitkin düşünceye kadar dolaştılar, durdular. Askerler Navajoları pek seyrek gördükleri halde Kızılderililer hep oradaydılar. Yürüyüş konunun kanatlarına bıktırıcı ataklarda bulunuyor ama hiçbir zaman doğrudan hücuma geçmiyorlardı. O yılın sonlarına doğru her iki tarafta bu enayice oyundan usanmıştı. Ne askerler Navajoları cezalandırabiliyor, ne Navajolar ekinlerine ve hayvanlarına bakabiliyorlardı. 1861 Ocağı'nda Manuelito, Barbancito, Herrero, Grande, Armio, Delgadito ve öteki zengin önderler askerlerin Defiance Kalesi'nin 35 mil güneybatısında inşa etmekte oldukları yeni kalede Albay Canby ile görüşmeyi kabul ettiler. Yeni kaleye askerlerin reislerinden birinin onuruna Fauntleroy Kalesi adı verildi. Canby ile yapılan görüşmelerin sonunda Navajolar Herrero Grande'yi başreis seçtiler. 21 Şubat 1861. Bu önderler en uygunluğun barış içinde yaşamak olduğunu kabul ettiler ve Herrero Grande kabiledeki bütün hırsızları kovacağına dair söz verdi. Manuelito bu vaadin gerçekleştirilebileceğinden kuşkuluydu ama gene de Canby'nin kağıdına imzasını attı. Zengin ve varlıklı bir sürü sahibi olan barışın ve dürüstlüğün erdemlerine inanıyordu. Fauntleroy Kalesi'ndeki kış görüşmelerinden sonra askerlerle Navajolar arasında birkaç ay süren bir dostluk oldu. Kızılderililerin kulağına uzak doğuda bir yerlerde kuzeyli ve güneyli beyaz Amerikalılar arasında büyük bir savaş patladığına dair söylentiler geliyordu. Daha sonraları Canby'nin askerlerinden bazılarının mavi ceketlerini atıp sırtlarına buz ceket geçirdiklerini ve oradaki mavi ceketli askerlere karşı savaşmak üzere doğuya gittiklerini öğrendiler. Bu gidenlerden biri de Kartal Reis, yani Albay Thomas Fauntleroy'du. Hiç kuşkusuz kaleye verilen adı karalanıp atıldı, kalenin yeni adı Wingate Kalesi oldu. Bu dostluk döneminde Navajolar ticaret yapmak ve erzak satın almak için sık sık Fauntleroy, Wingate Kalesi'ne gidiyorlardı. Askerlerin çoğu da onları iyi karşılıyorlardı. Navajolarla askerler arasında at yarışları düzenlenmesi bir gelenek haline gelmişti. Bütün Navajolar bu yarışmaları dört gözle bekliyor ve yarış günleri yüzlerce kadın, erkek, çocuk en güzel, en allı pullu giysilerini giyip en seçkin atlarının sırtında Wingate Kalesi'ne geliyorlardı. Pırıl pırıl bir Eylül sabahıydı. Yarışların çoğu bitmiş, günün özel yarışı öğleye kalmıştı. Yarış bir Navajo tayına binecek olan tabanca kurşunu askerlerin Manuelito'ya verdikleri at ile kışlı atlarından birine binecek olan bir teğmen arasındaydı. Yarış üzerine birçok bahisler açılmıştı. Herkes parasını, battaniyesini, sürüsünü, inci boncuğunu, neyi var neyi yoksa hepsini bahse yatırmıştı. Atlar birlikte ileri atıldılar ama bir süre sonra tabanca kurşununun Manuelito'nun başının belada olduğu görüldü. tayını kontrol edemez oldu ve parkurun dışına çıktı. Ama çok geçmeden herkes tabanca kurşununun kullandığı dizginlerin bir bıçakla yarıldığını öğrendi. Navajoların hepsi de askerlerden meydana gelen hakem kuruluna başvurdular ve yarışın yeniden koşulmasını istediler. Hakemler bu öneriyi geri çevirdi. Teğmenin kışlı atının yarışı kazandığını ilan ettiler. Askerler bahiste kazandıklarını almak için hemen kaleye doğru bir zafer yürüyüşü düzenlediler. Bu hile karşısında öfkeden çılgına dönen Navajolar askerlerin arkasından saldırıya geçtilerse de kalenin kapıları yüzlerine kapandı. Navajolardan biri içeri girmeye kalkışınca nöbetçi onu vurup öldürdü. Bundan sonra olup bitenler beyaz askerlerin reislerinden biri yüzbaşı Nicholas Hoth tarafından kaleme alındı. Bütün Navajolar, kadınlar, çocuklar her bir yana koşuyor, vuruluyor, süngüleniyordu. 20 kadar adam toplamayı başardım. Sonra kalenin doğu tarafına yürüdüm. Orada iki küçük çocukla bir kadını öldürmekte olan bir asker gördüm. Hemen bağırarak durmasını söyledim askere. Başını kaldırıp baktı ama emrimi dinlemedi. Var gücümle koştum ama zamanında yetişemedim, askerin iki masum çocuğu öldürmesine, kadını da ağır yaralamasına engel olamadım. Askerin kemerinin çıkarılıp alınmasını ve kaleye hapsedilmesini emrettim. Bu arada albay nöbetçi subayına topların kızılderelerin üzerine çevrilmesini emretmişti. Topçu çavuşu verilen emri anlamazdan geldi. Çünkü bunu kanunsuz bir emir olarak görüyordu. Ama nöbetçi subayının küfürleri ve tehditleri karşısında ya emri yerine getirecek ya da başı belaya girecekti. Kızılderililer kalenin aşağısındaki vadiye dağıldılar. Kalenin hayvanlarına saldırdılar. Meksikalı çobanı yaraladılar ama tek bir hayvan alamadılar. Kalenin 10 mil kadar uzağında posta kadarına hücum ettiler. Adamın mektup torbasını ve atını aldılar ve kolundan yaraladılar. Bu kıyımdan sonra subayların hoşlandığı birkaç kızıldereli kadın dışında kalenin çevresinde tek bir kızıldereli gözükmedi. Komutan bu kızıldereli kadınları reislerle görüşmeye göndererek Navajolara barış yapmak için çaba gösterdi. Ama kadınlar Navajolardan adam akıllı bir sopa yiyip geri döndüler. O günden yani 22 Eylül 1861 gününden sonra beyazlarla Navajolar arasında uzun bir zaman dostluk kurulamadı. Bu arada güneyli boz ceketlilerin bir ordusu New Mexico'ya girmiş mavi ceketlilerle Rio Grande boyunca büyük çarpışmalara girişmişti. Mavi ceketlilerin önderlerinden biri de kemen tatıcı Kit Carson'dı. Navajoların büyük bir çoğunluğu kemen tatıcı Carson'a güveniyor, boz ceketlilerle işini bitirdikten sonra onunla barış yapmayı tasarlıyorlardı. Ama 1862 ilk yazında daha birçok mavi ceketli batıdan New Mexico'ya gelmeye başladı. Bunlar kendilerine Kaliforniya kolunu adını veriyorlardı. Kartal reis Carson'dan daha güçlü bir kişi olan generalleri James Carlton'ın omuzları yıldızlarla doluydu. Bu yeni gelen Kaliforniyalılar Rio Grande Vadisi boyunca kamp kurmaktaydılar. Ama ne kadar boz ceketli varsa hepsi Teksas'a kaçtıklarından yapacakları hiçbir şey yoktu. Omuzu kalabalık reis Carlton'ın toprakları ve topraklarının altında saklı duran maden yatakları için büyük bir istek duyduğunu Navajolar çok geçmeden öğrendiler. Soylu bir ülke diyordu General Carlton bu topraklar için. Kırlar ve madenlerle kaplı muhteşem bir ülke. Boş gezinin boş kafası gibi ortalıkta dolanan, kılıçlarını şıkırdatarak boy gösteren bir yığın askere sahip olduğundan, Carlton bir süre sonra Kızılderililerle savaşı tutuşmanın fırsatını kollamaya başladı. Kendi deyimiyle, Navajolar dağların arasında koşuşan kurtlardı. Dolayısıyla boyun eğdirilmeliydiler. Carlton ilk başlarda sayıları bini aşmayan ve dağınık çeteler halinde Rio Grande ile Pecos ırmakları arasında yaşayan Mescalero Apache'lerine yöneltti dikkatini. Kurduğu tasarı önce bütün Mescaleroları öldürmek ya da tutsak düşürmek, sonra da sağ kalanları Pecos ırmağı boylarındaki verimsiz bir toprak parçasına oturmaya zorunlu kılmaktı. Hiç şüphe yok ki bu durumda zengin ve bereketli Rio Grande Vadisi Amerikan yurttaşlarının toprak ve yerleşme gereksinimlerini alabildiğine açılacaktı. General Carlton 1862 Eylül'ünde bir emir çıkardı. Kızılderililerle ne bir toplantı yapılacaktır ne de herhangi bir görüşme. Erkekler görüldükleri yerde hemen kılıçtan geçirileceklerdir. Kadınlarla çocuklar tutsak alınabilir ama hiçbir zaman öldürülmemelidirler. Oysa Kit Carson Kızılderililere karşı hiçbir zaman böyle davranmıyordu. Tacirlik günlerinden kalma bir alışkanlıkla onları dost biliyordu. Gerçi o da askerlerini dağlara salmaktan geri kalmadı ama aynı zamanda Mescalero önderleriyle görüşme olanakları yaratmaya çalıştı. Güz sonlarına doğru beş reisin Santa Fe'ye gelmesini ve General Carlton'la görüşmesini sağladı. Reislerden ikisi kendilerini yoldaşlık edenlerle birlikte Santa Fe'ye giderken eski bir bar sahibi olan yüzbaşı James Paddy Graydon'a rastladılar. Graydon, Mescalero'lara büyük dostluk gösterdi. Uzun yolculuklarında aç kalmasınlar diye onlara un ve sığır eti verdi. Ama kısa bir süre sonra Graydon'un keşif koluyla Mescalero'lar yeniden karşılaştılar. Orada olup bitenleri bilmiyoruz ama bir bildiğimiz varsa o da Kızılderililerden tek birinin sağ kalmadığı. Beyaz askerlerin reislerinden biri binbaşı Arthur Morrison olayı kısaca şöyle rapor etmişti. Yapılan her şey yüzbaşı Graydon tarafından garip bir şekilde yönetilmiş ve öğrenebildiğim kadarıyla yüzbaşı Graydon kamplarına girip içki vererek Kızılderilileri kandırmış. Tabii daha önce kendilerine un, sığır eti ve erzak da verdiği için Kızılderililer onun dost bir amaçla geldiğini sanmışlar. Öteki üç reis, Cadetta, Chato ve Estrella, Santa Fe'ye vardılar ve kendi halklarının beyazlarla barış içinde olduğuna, dağlarında rahat bırakılmaktan gayrı bir istekleri olmadığına ilişkin güvence verdiler. General Carlton'a, "Siz bizden güçlüsünüz," diyordu Cadetta. "Tüfeğimiz ve barutumuz olduğu sürece savaştık size karşı. Ama sizin silahlarınız bizimkilerden daha iyi. Verin aynı silahları, serbest bırakın, gene savaşırız. Ama iyiden iyiye yıprandık. Artık gönlümüz kalmadı savaşmaya. Ne erzağımız var, ne de başka bir şeyimiz. Askerleriniz dört bir yanda kol geziyor. Kaynaklarımız, pınarlarımız, delikanlılarınızca ya kurutuluyor ya da görmezden geliniyor. Son ve en güçlü kalemizden de sürüp attınız bizi. Artık gönlümüz yok savaşmaya. Bize karşı nasıl isterseniz öyle davranın ama bizim de erkek ve yiğit olduğumuzu aklınızdan çıkarmayın." Carlton, Mescalero'lara mağrur bir edayla barışa ancak ülkelerini terk ederek ve Bosque Redondo'ya kendilerine Pecos Irmağı üzerinde ayırdığı rezervasyona giderek erişebileceklerini bildirdi. Orada Somnor Kalesi'ndeki askerler tarafından mahpus tutulacaklardı. Mescalero reisleri gerek sayıca askerlerden az oldukları, gerek kadınlarını ve çocuklarını koruyamayacak durumda bulundukları, gerekse kement atıcı Carson'ın iyi niyetine güvendikleri için Carlton'ın isteklerine boyun eğdiler ve halklarını Bosque Redondo'ya mahpusluğa götürdüler. Navajolar soydaşları Mescalero'ların Carlton tarafından son derece hızlı ve amansız bir şekilde baskı altına alınışını tedirginlik içerisinde izlemekteydiler. Aralık ayında zengin önderlerden 18'i, içlerinde Delgadito ile Barbenquito da vardı ama Manuelito yoktu, Santa Fe'ye generali görmeye gittiler. Kendisine savaş istemeyen barışsever sürü yetiştiricilerini ve rençberlerini temsil ettiklerini söylediler. İlk kez yüz yüze geliyorlardı, omuzu kalabalık Reis Carlton'la. Sakallıydı, keskin bakışları vardı, hiç şakası olmadığı hemen anlaşılıyordu yüzünden. Delgadito ve ötekilerle görüşürken bir kere olsun gülümsemedi. "Barışa uyacağınız yolundaki sözünüzün ötesinde bir teminat vermezseniz barışa kavuşamazsınız. Yurdunuza dönün ve bunu anlatın halkınıza. Sizin verdiğiniz söze inanmıyorum." 1863 ilk yazında Mescalero'ların çoğu ya Meksika'ya kaçmıştı ya da Bosque Redondo'ya sürülmüştü. Nisan ayında Carlton, otların boyu hayvanları beslemeye el verir vermez Navajo'lara karşı girişilecek bir sefer için bilgi toplamaya Wingate Kalesi'ne gitti. Kubera yakınlarında bir yere Delgadito ve Barbenquito'nun da katıldığı bir toplantı düzenlendi ve reislere açıkça barışçı niyetlerini ispatlamanın tek yolunun halklarını Navajo ülkesinden çıkarıp Bosgredando'daki hoşnut edilmiş Mescalero'lara katılmak olduğunu bildirdi. Barbanquito onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Bosk'a gitmeyeceğim, asla terk etmeyeceğim yurdumu. Bu öldürüleceğim demek olsa bile. Carleton 23 Haziran'da Navajoların Bosgredando'ya aktarılmaları için son bir tarih saptadı. Delgadito ile Barbanquito'ya yeniden haber gönderin diye emir verdi. Carleton 23 Haziran'da Navajoların Bosgredando'ya aktarılmaları için son bir tarih saptadı. Delgadito ile Barbanquito'ya yeniden haber gönderin diye emir verdi Wingate Kalesi'ndeki komuta subayına. Ve kendilerine daha önce söylediklerini tekrarlayın. Gelmeyi reddederlerse çok üzüleceğimi bildirin. Hepsinin barışsever olduklarını ileri süren hepsinin bu yılın Temmuz ayının 20. gününe kadar gelebileceklerini, o günden sonra görülen her Navajo'nun düşman bilineceğini ve ona göre davranılacağını, o günden sonra şimdi ardına kadar açık duran kapıların yüzlerine kapanacağını söyleyin. Temmuz'un 20'si geldi geçti ama Navajo'ların arasından kendiliğinden gelip teslim olan çıkmadı. Carleton bu arada Kit Carson'a birliklerini Mescalero topraklarından Wingate Kalesi'ne getirmesini ve Navajo'lara karşı bir savaşa hazırlanmasını emretmişti. Ne var ki Carson bu işi istekli değildi. Kızılderililere karşı değil, güneyli askerlere karşı savaşmak için gönüllü yazıldığını ileri sürerek Carleton'a istifa mektubunu yolladı. Kit Carson Kızılderililerden hoşlanıyordu. Bir zamanlar tek bir beyaz görmeksizin aylarca Kızılderililerle birlikte olmuştu. Arapahoğlu bir kadından bir çocuğu dünyaya gelmiş, ayrıca bir süre Cheyenne kabilesinden bir kadınla yaşamıştı. Ama Taolar'dan Don Francisco Jaramillo'nun kızı Josefa ile evlendikten sonra yeni bir yol tutmuş, zenginleşmiş, çift çubuk sahibi olmuş, büyük bir çiftlik kurmak için para derdine düşmüştü. New Mexico'da kaba, cahil ve batıl inançlara düşkün bir dağlı için bile toplumun yukarı katlarında yer bulunduğunu keşfetmişti. Okumayı, az buçuk da yazmayı öğrendi ve çok geçmeden boyu hiç de o kadar uzun olmadığı halde adı göğe erdi. Gel gelelim kement atıcı ün kazanmasına karşılık tepedeki iyi giyimli, güzel konuşan erkekler karşısındaki tedirginliğini hiçbir zaman yenemedi. 1863'te New Mexico'nun tepedeki en büyük ve nüfuslu adamı omzu kalabalık Reis Carleton idi. Dolayısıyla Kit Carson o yılın yazında ordudan istifasını geri aldı ve savaş meydanında Navajoların karşısına dikilmek amacıyla Wingate Kalesi'ne gitti. Henüz sefer sona ermemişti ki Carson'ın Carleton'a gönderdiği raporlar kendisine emir veren mağrur adamın arsızca sözlerine pek benzemeye başlamıştı. Navajolar bir savaşçı olarak Carson'a saygı duyuyorlar ama onun askerlerinden yani New Mexico gönüllülerinden hiç hoşlanmıyorlardı. Bu gönüllülerin çoğu Meksikalıydı. Navajolar bunları tarihleri boyunca yurtlarından kovalamış durmuşlardı. Navajolar Mescaleroların sayıca 10 kat fazlaydılar ve derin boğazlarla, sarp yamaçlı geçitlerle, dik tepelerle kapalı geniş bir ülkede yaşamanın üstünlüğüne sahiptiler. En güçlü kaleleri Chuska dağlarını batı yönünde 30 mil kesen Çeli boğazıydı.